Borsa'da tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 element ve insan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
Merhaba, ben Bahar Akıncı. Hem ulusal hem de global arenada tarım ve gıda alanında önemli çalışmaları imza atan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğum temiz gıda ve iyi tarım ekseninde yer alan Anadolu'nun yerel ürünleri ile hem ekranlarda hem de yeni kurduğu Hodan isimli lokantasında harikalar yaratan bir kadın şef Çiğdem Seferoğlu. Çiğdem ile yerel üreticilerden gıda alanında kadın girişimciliğin avantaj ve zorluklarına, yakın geleceğin beslenme trendlerine kadar pek çok konuyu konuşacağız bu yayında. Çiğdem hoş geldin.
Hoş bulduk Bahar, merhaba.
Ne güzel senin sesini duymak, pandemide bile olsa, online bile olsa. Konuklarımızı bekletmeden, dinleyicilerimizi bekletmeden, çünkü çok sevilen bir şefsin, hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Çiğdem, şef olmaya nasıl karar verdin?
Şef olmaya herkes gibi, şu an şef olanlar gibi böyle çocukluktan başlamadım aslında. Benim şeflik ikinci kariyerim Bahar. Yani üniversiteyi bitirip işletme okuduktan sonra ailemle, ailemin şirketi olan tekstilde çalışmaya devam ettim uzun bir süre. Ama bunun çok sevdiğim bir iş olmadığını fark ettim. Hayalimdeki meslek olmadığını fark ettim. Ve 16 yaşında bir oğlum var, şu anda 16 yaşında, ama o daha 5-6 yaşlarındayken ilkokula başlayacağı zaman ben de tekrar üniversite sınavına hazırlanıp bir kez daha üniversiteye girdim. Ve bu ikinci girdiğim sınavda da Okan Üniversitesi gastronomiyi kazandım burslu olarak.
Seni takip edenler çok iyi biliyor. Ancak ilk kez tanışacak dinleyicilerimiz için kariyer yolculuğunu da bize kısaca özetler misin?
Kariyer yolculuğum aslında ikinci kariyerim olduğu için kısa bir yolculuk gibi gözükse de ben bunun altyapısını çocukluğumdan beri hazırlamış bir karakterim aslında. Hani sanatçılar der ya, küçükken elime bir tarak alır, fırça alır, böyle şarkı söylerdim kamera karşısında. Benim çocukluğum her zaman mutfakta yemek yaparak, yemek yaparken de karşımda bir kamera varmış da o kamerada yemek programı sunuyormuş gibi yaparak geçti. Böyle çok klişe gibi geliyor ama gerçekten hayalim gerçek oldu. Şu anda bir yemek programı sunuyorum bir kanalda, biliyorsun, yemek kanalında. Ben bu yolculuğa çıkarken yaşımın 30 yaşlarında başladım aşçılık okumaya ve bu yaşımın getirdiği özgüvenle ayaklarımın çok daha sağlam yere basmasıyla çok daha bilinçli okudum. Ve bu bilinçle okuduğum için de üniversiteyi birincilikle bitirdim. Benim mezun olduğum dönemde Türk Hava Yolları birincilikle bitirenleri görüşmelere çağırıyorlardı. Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu başkanının özel aşçılığı bölümü boşluktaydı ve orada çok önemli bir görevde yer almam gerekiyordu. Yani oradaki sadece yönetim kurulu başkanına değil, gelen tüm devlet büyüklerine, iş adamlarına, özel toplantılara özel bir private chef arıyorlardı aslında. Tabii ki birincilik yetmiyor. Siz okuldan birincilikle mezun olabilirsiniz ama sonrasında size verilen bu kadar önemli bir görevin altından kalkabilecek misiniz diye küçük bir deneme sürecim oldu tabii ki. Çok şükür çok güzel geçti. Sen de bu yolculuğun çoğu kısmına şahitsin zaten. Çünkü son 1,5 yılını bu görevin CIP Lounge'da gerçekleştirmiştim.
Ben ne kadar özveriyle çalıştığınızı biliyorum. Oradaki tüm ekibin ve başlarında da sen vardın. Ve çok gurur duyduğum bir tanışmaydı. Çok mutlu olmuştum seninle ve tüm ekiple tanışmaktan. Gerçekten de çok güzel işlere imza attın oradayken. Daha sonra oradan ayrılıp kendi kanatlarınla uçmaya başladın sanırım.
Evet, Türk Hava Yolları benim için çok gurur verici bir görevdi. Bir kere bana çok fazla kapı açabildi. Dünyayı gezebilme şansı yakaladım. Yurt dışında açtığımız her destinasyonda yönetim kurulu başkanımızın da onayıyla ve isteği doğrultusunda yine bir Türk markası olarak hizmet götürdüğümüz her yere beraberinde geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi ve lezzetlerimizi de götürelim istedik. Dolayısıyla hazırladığım Türk menülerinin, Türk sanatçıların yaptığı tabaklarda, özel Çin'i tabaklarda ve kendi yerel malzemelerimizi taşıyarak uçaklarla dünyanın öbür ucuna kadar götürüp ekibimle birlikte yemek yapma fırsatı yakaladım. Bu bence çoğu aşçının başına gelemeyecek kadar büyük bir talih kuşu. Benim için ben öyle değerlendiriyorum. Bugün hangi aşçı gidip tam Madagaskar'ın, Mauritius'un cumhurbaşkanına bir Türk yemeği tattırabilir? Çok az, ama bu benim sanırım hayattaki en büyük şansım ve kariyerimin dönüm noktasıydı. Bu yolculuk gerçekten çok gurur vericiydi Türk Hava Yolları ile çıktığımız zaman. Bir kurumun çatının altında çalışmak sadece o kurumun doğrultusunda hareket ettirmeyi gerektiriyor. Ben biraz özgür ruhluyum. Biraz daha fazla şey yapmak isteyen, daha çok ileriye gitmek isteyen, daha çok yeniliğe açık bir şefim ve karakterim şefliğin dışında. O çatının altından çıkıp artık kendi kanatlarımda uçmaya ve çiğdem olmaya karar verdiğim gün kendilerinden izin aldım. Şu an hala destekliyorlar, hala görüşüyoruz Türk Hava Yolları'yla ve oradaki ailem diyorum. Çünkü orası benim hala ailem. Hep arkamdalar ve beni destekliyorlar. Çiğdem olmak istediğim zaman kurumdan ayrıldım. Ama bu ayrılık beraberinde bir sürü yeni kapı açtı bana ve yepyeni sayfalar açtı. Bunlardan biri eğitmenlikti. En büyük hayalim üniversitede eğitmen olabilmekti. Şu an daha önce Okan Üniversitesi'nde yaptım bir dönem ama şu anda da Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde eğitmenlik yapıyorum. Televizyon programı çok istiyordum. Televizyonlardan da çok teklif geliyordu. Şu an bir yemek kanalında program sunuyorum. Köy köy gezebiliyorum. Daha özgürüm. Çalışma saatlerim, şartlarım kendime göre programladığım sürece gezmeye daha elverişli bir duruma geldi. Birçok catering firmasında çalıştım. Danışmanlık hizmeti verdim. Restoran açılımlarında menü ve ekip oluşturdum birçok yere ama şimdi artık kendi restoranımı açma, kendi ekibimle yıllardır biriktirdiklerimizi artık dostlarımızla buluşturma vakti geldi diye düşünüyoruz ve restoran açmaya karar verdik.
Ona uzun uzun geleceğim. Çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlanıyorum. En az senin kadar. Ama önce şunu sormak istiyorum. Bizi dinleyen genç şefler için ve işte özellikle yemek yapmayı, yemek kültürünü, gastronomiyi seven herkes için Çiğdem Seferoğlu'nun mutfak felsefesi bir cümlede ne olabilir?
Yemediğim hiçbir şeyi yedirmem. Yani biraz iddialı bir cümle gibi geliyor şu an, farkındayım ama yemek ayırmayan bir insanım ama zararlı olan hiçbir şeyde yemekten keyif almıyorum. Çünkü yemek yemiş olmak için yemek yemenin hiç doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben bir anneyim her şeyden önce. Çocuğuma yedirmediğim, evime satın alıp sokmadığım, ocağımda kaynatmadığım hiçbir şeyi ticari amaç güderek konuklarıma da tattırmak, yedirmek ve bunun üzerinden ticaret yapmak istemiyorum. Buna çok kısa küçücük bir örnek verecek olursam, bizim evimize asitli içecek hiç girmedi, girmiyor. Çünkü tercih etmiyoruz. Bir restoran olup saçmalama Çiğdem, kola olmadan olur mu? Mutlaka müşteri isteyecek ve sen bunu alıp koyacaksın diyen çok arkadaşım var. Ama hayır, koymayacağım. Yerine çok güzel bizim içeceklerimiz var. Kendi yapabildiğimiz içecekler var. En son insanın aklına gelmesi gereken şeyin masada en başta konuluyor olması beni çok rahatsız ediyor.
Ya çok güzel bir şey söyledin. Yerine konulabilecek ev yapımı bir sürü içecek var dedim. Ben bunu çok destekliyorum, çok önem veriyorum ve gittiğim her restoranda diyorum ki ya çok güzel içecekler yapabilirsiniz. Keşke bu işte masadaki bu XXX'ler olmasa, zararlı olan. Ve sen bunu en baştan zaten kural olarak uyguluyorsun. Çok mutlu oldum bunu duyduğum için. Bir sorum daha var sana. Yine bunu senin konumuna gelmek isteyen genç şef adayları, mutfakta çalışanlar veya işte senin kariyerine erişmek isteyen birçok genç insan merak ediyordur. Televizyon programı yapıyorsun, danışmanlık yapıyorsun, üniversitede ders veriyorsun, aynı zamanda yeni bir lokanta açıyorsun. Bütün bunlara nasıl yetişiyorsun? Gününü nasıl programlıyor Çiğdem Seferoğlu?
O sorunun cevabını hala ben bile bilmiyorum ama istedikten sonra insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bunun için ne yaş engel, ne maddi durumunuz engel, ne hayat şartları engel. İstedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunun en güzel örneğini biz aslında sen verebilirsin. Öğrencilik yaşamında hem çalışıp hem okuyarak gezmenin nasıl bir lüks ve insana daha sonra ne büyük katkılar getirdiğini bize en güzel sen anlatıyorsun zaten sayfanda da ama ben gittiğim bütün üniversite söyleşilerimde her derste öğrencilerime bunu söylüyorum. Ben 30 yaşında aşçı oldum. Arkamdan gümbür gümbür bir nesil geliyordu ve kendimi ispatlayabilmem ve bir an önce sektöre adım atabilmem için çok okumam, çok gezmem, çok dolaşmam. Her şeyi yerinde, yöresinde tadarak gerçek kaynağına inmem gerekiyordu ki bir sürü benimle mezun olanların birazcık olsun önüne geçebileyim. Hala çok geziyorum, hala çok araştırıyorum. Ben bütün birikimimi ve kazancımı gezmeye ve gezdikçe daha da çok kazanmaya yatırarak bu işi döndürebildim. Evet, çok zor bir anneyim, evim var, ailem var. Bunun dışında zaman ayıramam diye kendimi şartlandırıyor olsaydım eminim bu kadar gezemezdim. Ama bu benim işimin ve hayatımın bir parçası. Ben gezdikçe çocuğum da mutlu oluyor. Ben gezdikçe kendim başarılı oldukça onun da daha başarılı olduğunu görüyorum. Bunların hepsi bir döngü bence. Hayatınızı programlamak tamamen sizin elinizde. Hiçbir şey yetişemiyorum, yettiremiyorum, mümkün değil diye bir şey benim lügatımda yok. Her şey düzene konuldukça hepsi sırasıyla geliyor zaten.
Ben bir parantez açmak istiyorum burada. Gezmek ve görmek arasında fark var. Sen gezip gören insanlardan bir tanesisin. Ben buna çok önem veriyorum bu konuya. Çünkü gezip hiçbir şey görmeden, dünyadan hiçbir şey almadan, Anadolu'dan hiçbir şey almadan evine geri dönen insanlar var maalesef. Ama gittiği yerde, örneğin senin gibi bir şefse, malzemeyi araştıran, yemek kültürünü araştıran, oranın kadınları, lokal insanları nasıl yemek yapıyor, nasıl tarlada çalışıyorlar, nasıl ürün topluyorlar, bunları görerek sen sepetine birçok şey ekleyerek geliyorsun. Sanıyorum en önemli şey de bu.
Benim sosyal medya hesaplarımda en çok değinilen konu buydu. Şu an tam buna parmak basmış olduk. İnsanlar şöyle diyor. Örneğin Kapadokya, biliyorsun uzun dönem geçirdim Kapadokya'da.
Evet.
Ya burası bizim memleketimiz. Her sene gidiyoruz. Çocukluğumuz burada geçti. Burası bu kadar güzel miydi? Görmek istemenizle alakalı bir durum. Kurak bir toprak ya da bembeyaz bir taşı çekip koyarsanız ya da sadece oraya odaklanırsanız hiçbir şey göremezsiniz. Biraz gezmek, araştırmak, sevmek, severek bakmak, üretileni ortaya çıkarmak, bunlar tamamen bizim elimizde olan şeyler. Bu aslında göz dediğimiz şey, evet, sadece görmek değil. Ne görmek istiyorsun? Bu gittiğin yere ben gitmeden önce hangi lokantada ne yiyebilirimden çok acaba kimlerde ne üretiyor? Oranın pazarı hangi gün kuruluyor diyerek araştırmaya başlıyorum. Bu beni tabii ki biraz daha öne çıkarıyor. Tabii ki sanat müzelerini gezmeliyim. Tabii ki tarihi eserlerini de gezmeliyim o şehrin. Ama bir şehrin pazarını gezmek size oranın bütün kültürünü açıklıyor aslında. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl düzende hareket ediyorlar. Pazara kadınlar mı çıkıyor, daha çok erkekler mi çıkıyor? Pazarcılar kim? Bunlar bana çok yön gösteriyor. O yüzden yurt dışına bile gitsem mutlaka yerel pazarlarını gezmeye çalışıyorum o şehrin. Orada çektiğim bir tezgahtaki elma fotoğrafı bile inanılmaz güzel geliyor insanlara. Ama aynı elmayı kendi de gidip görebilir. Pazar gezmek yerine çarşı geziyor belki de gidenler. Herhalde fark bu. Biraz ilgi alanım daha farklı benim.
Evet, kesinlikle katılıyorum ve bu da hepimize ilham veriyor Çiğdem. Peki yeni bir heyecanın içindesin. Hodan. Hodan ne demek? Hodan nasıl bir oluşum? Bize anlatır mısın?
Hodan, madem benim yolculuğumla başladık, yolculuğumdaki yeni bir sokak diyebilirim. Bir kurumun çatısı altında çalışmak çok onur verici. Özellikle Türk Hava Yolları gibi bir kurumda çalışmak çok gurur verici bir durumdu ama ben bir kova burcuyum. Gezmeyi, araştırmayı, yeni bir şeyler katmayı çok seviyorum. Ve ben olmayı çok seviyorum. Kendim olabilmek adına Türk Hava Yolları'ndaki görevimden ayrılarak artık kendi yolculuğuma devam etmek istedim. Sağ olsunlar. Her zaman desteklediler, hala da desteklemeye devam ediyorlar beni. Bu yolculukta hem televizyon programı var, hem üniversitedeki kariyerim var, hem de artık bu kadar sene gezdim, dolaştım, topladım. Bunları insanlara sunma durumu var. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Hodan'da yıllardır biriktirdiğim ne varsa hep beraber paylaşabileceğimiz bir platform oluşturuyormuşum gibi, bir restoran açmaktan çok. Benim bu mesleğe başladığımdan beri en büyük hayalim şeydi Bahar. Bembeyaz masa örtüleri olan bir lokanta açmak. Beyaz masa örtüsü benim en ince çizgim ve o yüzden çok güzel beyaz keten masa örtülerimi ilk diktirdim. Daha dükkanı tuttuğum anda evet masa örtülerim hazırlansın dedim. Bu belki bir kadınlık içgüdüsüdür. Belki anne şefkatiyle şöyle tertemiz masada yemek yedirme içgüdüsüdür bilmiyorum ama hodanın anlamına gelelim istersen. Hodan bir ot. Ülkemizde yetişen yenilebilir bir ot ismi. Ama hodanın birkaç özelliği var onu bu lokantanın ismi yapan. Birincisi hodanın çiçeği, dalı, yaprağı, kökü, baştan aşağı her tarafı kullanılabilen bir bitki. Hiçbir tarafı ziyan olmuyor. Bu benim felsefem için çok gerekli olan bir durum.
Hangi bölgede çıkıyor?
En çok Batı Karadeniz'de ama İç Anadolu'da da rastlayabiliyorsunuz. Ege'de de var. Bahar mevsiminde çıkan yabani otlarımızdan biri aslında. Ama hodan çiçeğinin artık yenilebilir o çiçekler var. Mikrofilizler, sofralarda kullandığımız, restoranlarda tabaklarınızı süslediğimiz. Onun çiçeği var çok güzel, böyle mor ve mavi arasında bir çiçek. Bize ilham veren ve logomuz olan çiçek o aslında. Ama en önemlisi hodanın özelliği sayesinde biz hodanı seçtik. Hodan cesaret otu demek.
Aa çok güzel.
Eskiden savaşa giden askerler cesur olsun, gözü kara bir şekilde yüreklensinler diye hodan yedirirlermiş. Böyle bir dönemde yürek mi yedin dedikleri zaman yok hodan yedik diyoruz biz de. O yüzden hodan bize çok cesaret katıyor.
Tam da onu soracaktım. İçinden geçtiğim süreçte nasıl bir planlama yaptınız? Bunu bir restoran açmayı düşünen veya işte kendi lokantasına sahip olup da kısa bir süreliğine ara vermiş olan genç yeni nesil şeflere de umut ve ilham vermesi adına soruyorum.
Çok zor bir süreç tabii ki. Yani böyle bir dönemde öncelikle deli olmak lazım. Böyle bir yatırımın altına kalkışabilmek için. Benim bir yatırımcım yok. Ben senelerdir kendi yaptığım birikimimle, çevremle ve emeklerimle burayı açmaya çalışıyorum. Bir kadın girişimci olarak yatırımcı olmak isteyen çok fazla eşim, dostum, arkadaşım oldu ama bu konuda da tek başıma kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Hiç kimseyle dostluğumun iş arkadaşına dönüşmesini istemedim aslında. Bazen krizi fırsata çevirmek her zaman önümüze denk gelmiyor ve bu durumu kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok zor bir zaman ama boyumun ölçüşemeyeceği ya da kalkışamayacağım bir restorana gidip ben burayı tutmak istiyorum diyebilecek cesareti buldum kendimde. Belki her şey dört dörtlük giderken ben de o cesaret olup böyle bir restoran kiralama fikri oluşamazdı ama şu anki durum sebebiyle her şey çok daha uygun halledebiliyorum.
Şunu soracağım sana, şimdi açılmak üzereyken açamadın çünkü işte restoran yasakları başladı. Bu taraf bu süreçte de inşaat devam ediyordu ben de biliyorum ve çok güzel bir bina, onu da söyleyelim. Pera'da, Beyoğlu'nda eski Cezayir Restoran'ın olduğu tarihi binada Hodan İstanbul açılıyor, Hodan Restoran açılıyor. Çiğdem'in lokantası, inşallah bahar aylarında kavuşmuş olacağız. Bu süreçte de boş kalmamak için ve ekibini de aynı zamanda menüye alıştırmak, adapte etmek için, birlikte çalışmaya devam etmek için de yeni yıl menüleri oluşturdum. Bak bu da bir aslında çıkış noktası. Bu da ilham verecek bir şey. Yeni yıl menüleri oluşturdum ve bununla ilgili siparişler alıyorsunuz şu anda.
Evet aslında açılacağız diye çok heveslendik, sevindik. Her şey heyecanlıydık ama tekrar bir kapanma pandemi sürecine girdik. Bunda ekibin bütün motivasyonu düştü ama bundan da bir şey çıkarmamız gerektiğini, ben hep böyle mutfakta polyanacılık oynuyormuş gibi gözüküyorum şu anda ama bu bizim için yine bir artı. Yine bir krizi fırsata çeviriyoruz. Çünkü mutfağımızı ısınma, alışma, yeni bir eve taşındığınızda bile o mutfaktaki pişirdiğiniz yemekle bir önceki aynı olmuyor Bahar. Ocağa, tencereye, mutfağa alışma diye bir terim var. Biz şu an o yeni binamızdaki acemiliğimizi atıyoruz aslında ve kendimizi ayakta tutmak için, mutlu hissetmek için de üretmeye devam etmek zorundayız. Dolayısıyla doğru, daha açılmamış bir restorandan paket servis veremezsin çünkü menümüzü bilmiyorsun. Ama yılbaşı menüsü senelerdir catering yaptığım için artık gelenekselleşmiş bazı spesiyallerimiz vardı. İşte onları paketlerle evlere gönderelim. Hem insanlara kendimizi hatırlatalım, biz buradayız, ayaktayız, geleceğiz, bekleyiz diye hissettirelim. Hem de ekibim üretmeye devam etsin istedim. Çok da güzel oldu, şu an tahminimizin çok üstünde gidiyor. Bunun dışında farklı şeyler de yapıyoruz. Kavanozlu ürünlerimiz de başlıyor çıkmaya. Senelerdir bu coğrafyaya emek veren insanların mahsullerini topluyorum. Aslında tarımla ilgili de bir şeyler konuşacağız.
Mutfaktaki felsefeni bir cümlede ne anlatır senin? Tabii ki bir cümleye sığmaz ama birkaç cümlede diyelim. Mutfaktaki felsefenle hayattaki felsefenin çok paralel olduğunu biliyorum Çiğdem. Bunu bize özetler misin?
Ben bir anneyim. kendimi ve çocuğuma yedirmediğim hiçbir şeyi bugüne kadar hiçbir misafirime yedirmedim ve yedirmeyeceğim. Benim felsefem bu. Bundan yola çıkarak mutfağımı, menümü her zaman oluşturuyorum. Bizim evimize hiçbir zaman gazlı bir içecek girmediğine göre restoranda da o gazlı içeceklerden olmayacak. Bu çok şey, ütopik bir şey belki ama saçmalama. Mutlaka talep gelecek ve koyacaksın diyorlar. Hayır, koymayacağım. Ben tüketmiyorum, siz de tüketmeyin. Gidin dışarıda alın, için ne yapıyorsanız ama benim restoranımda tüketmeyin istiyorum. Dışarıdan hazır yoğurt almıyorum, restoranımda da hazır yoğurt kullanmayıp kendim mayalıyorum gibi. Bunlar birkaç örnek. Ama ben senelerdir herkesin bir tutkusu var, benim tutkum da bu. Ben hep coğrafya işaretlerinin izinden, toprağın kokusunu koklayarak ilerleyen bir şef oldum. Ve bu hep böyle devam edecek. Biliyorsun çok tarımı destekliyoruz, çok üreticilerle birlikte bütün ekip tarlada çalışıyoruz biz. İstanbul'da bile Beykoz'da tarım yapan bahçelerimiz var ve o bahçelere gidip çalışıyoruz yılın belli dönemlerinde. Ekim zamanı, toplanma zamanı, arada çapa yapıyoruz. Ben ve ekibim bunu yapmadığımız sürece bir mahsulün ne kadar zor yetiştiğini, o tarladaki tohumun bizim önümüze gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini bilmezsek kıymetini çok bilmediğimizi düşünüyorum.
Kesinlikle.
Dolayısıyla o pancarı sayarken bir gramını bile harcamamanın ne demek olduğunu kendileri zaten otomatik istiyorlar. Çünkü çok zor yetiştirdiler, çok zor önümüze geldi. Aylarca bekledik o pancar önümüze gelsin diye. Öyle har vurup harman savuramıyoruz.
Seni en çok Anadolu'da görüyoruz. Anadolu'daki bir sürü kadın üreticiyle bağlantın var. Onlardan hem ürün alıyorsun hem emeklerine değer veriyorsun. Oralarda gidip çekim yapıyorsun. Onlarla birlikte yeri geliyor ekmek yapıyorsun, yeri geliyor tarlada çalışıyorsun. Bu bağlamda da Kapadokya'da da bir yolculuğun oldu. Hala da aslında süren ama sadece şu pandemi sebebiyle bir kısa bir ara verilen. Kapadokya bu anlamda çok maalesef gastronomi konusunda sıkıntılı ama yeni yeni oluşumlarla o da kabuğunu kırmaya çalışan bir bölge ve ben çok seviyorum, dünyada eşi benzeri olmayan bir bölge. Orada yine yerel kadınların, kadınlardan topladığın ürünlerle çok güzel bir mutfak yarattın. Ondan da bize bahseder misin kısaca?
Kapadokya'yı çok sevdiğim bir bölge. Turizm açısından oldukça ülkemizi iyi temsil eden ve gerçekten doğası gereği mutlaka masalsı o büyülü bacaları herkesin görmesi gerektiğini düşündüğüm bölgelerimizden biri. Ama her gittiğimde mutfağından üzülerek döndüğüm bölgelerden biriydi. Ta benim ki de. 2 yıl öncesine kadar oraya seyahate gittiğimde kaldığım otelin sahipleriyle arkadaş olduk ve ben bunu dile getirdim. Testi kebabın dışında hiçbir şey yiyemiyoruz. Turistler buraya gelince ne yiyorlar diye. Hepsi aynı konuda şikayetçidir ama kimse bir şey yapmamış bugüne kadar. Onlarla bir proje başlattık. Belediye başkanlarımız bize çok güzel destek oldular. Bir sürü kadın var. Sadece üzümü ve kabak çekirdeği var. Başka hiçbir şey yok ama şu an durum böyle değil. Nevşehir Belediyesi bir arazi oluşturdu ve kendi tarımlarını yapmaya başladılar. Sadece bir domates, biber bile ektirtebildiysem oraya, bu benim için inanılmaz gurur verici.
Aynı zaman Türkiye'nin narenciye deposudur Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp'ün o mağaraların altı, evet. Soğuk hava deposu olarak kullanılır ama hep ihraç edilir ya da işte Türkiye'ye dağılır. O da Antalya'dan gelen narenciler orada saklanır ve daha bir sürü ürün ama kendi tarımını maalesef bugüne kadar gerçekleştirememiş, kendi tarım devremini gerçekleştirememiş bir bölgeyken yeni yeni hem kadın dernekleri tarafından lokantalar kuruluyor, hem senin gibi öncü şeflerle birlikte belediyeler bir araya gerek. Bu tür girişimleri yapıyorlar. İnanılmaz mutlu oldum. Hemen hızlıca sana bir sorum daha var ve bu konuyu çok önemsediğini biliyorum. Coğrafi işaretli ürünlere yer veriyor musun mutfağında? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Mutfağımda yer vermenin çok ötesinde bir şey yapıyorum. Ben üniversitedeki derslerimden biri uygulama dersi, diğeri sadece coğrafi işaretli ürünlerimizi, Türkiye'de yetişen mahsulleri, yurt dışındaki coğrafi ürünlerle buradakilerin kıyaslanması ve bu coğrafi belgelerin korunmasıyla ilgili bir ders koyduk benim talebim üzerine. Herkes YouTube'dan ya da başka bir programdan bir yemek tarifi yapıp baka baka izleye izleye yapabilir. Herkes şef olabilir çok içinde istek varsa. Sizin yemek pişirmeyi öğrenmekten çok yemek pişirdiğiniz malzemelerin nereden temin edildiğini ve nasıl üretildiğini biliyor olmanız lazım ki şef olabilin.
Kesinlikle.
Ben bu felsefeyle üniversiteye bir öneri sundum ve bunu ders konusu olarak yürürlüğe soktuk Gök'e. Şu an bu en sevdiğim derslerden biri. Biz sürekli coğrafya işaretli ürünleri takip ediyoruz. Listede ne eklendiğini aday olarak gösterildi. Çok çok kıymet veriyorum. Yani onların korunması ve kalitesinin hep aynı standartta olması için elimden geleni yapıyorum.
O zaman ben de sana güzel bir haber vereyim. İzmir Ticaret Borsası Urla Sakız Enginarı'nın uluslararası coğrafi ürün çalışmalarını tamamladı. Ve Urla'nın Sakız Enginarı coğrafi işaret aldı. Bir Egeli olarak çok sevindim buna. Aynı zamanda bir Türk insanı olarak da çok mutlu oldum. Belki de bu ürünü de bahar aylarında Hoda'nın ve ekrandaki Çiğdem Seferoğlu'nun menülerine görürüz. Menülerine girer, ne dersin?
Çiğdem Seferoğlu ekranda çok kullandı. Ben Urla'nın tüm enginar festivallerinde görev alan bir şefim ve gönüllü olarak geliyorum. Ama Hoda'nın menüsünde kesinlikle olacak. Bir kere Ege bölgesi bana enginar ve sakız enginar arasındaki farkı öğretti. Daha bunu bilmeyen binlerce insan var. Bizim doğru. Görevimiz onları mutfaklarımızda, restoranımızda kullanarak, ekranlarda pişirerek halkımızı bilinçlendirmek. Bu konuda önce olabilirsek ne mutlu bana. Ben seve seve kullanıyorum. Sadece çanağının değil, her tarafının yine kullanıldığı bir enginar çeşidimiz. O yüzden benim için çok kıymetli.
Aynı zamanda tabii ki üreticilere de büyük görev düşüyor burada. Üreticilerin de bu nüansları iyi bilmesi gerekiyor, bilinçlenmesi gerekiyor. Toprağını ekme, biçme konusunda daha fazla mahsul alma, daha kaliteli mahsul alma, hava şartlarını doğru okuma gibi konularda aslında bilinçlenmesi gerekiyor. İzmir Ticaret Borsası yine bu konuda çok önemli bir atılımı oldu. Bilimsel bir danışma kurulunun önderlik ettiği İzmir Tarım Teknoloji Merkezi kuruldu. Ve bu yeni merkezle çiftçiler, tarım işletmeleri güvenilir bir kurumdan danışmanlık ve eğitim hizmeti alacaklar. İhtiyaçları dahilinde inovasyon ortamlarından yararlanarak verimliliklerini arttıracaklar, karlılıklarını arttırabilecekler. Senin gibi isimlerin destek vermesiyle de daha da duyulacak bu proje. Ulaşmak isteyenlere de söyleyelim tekrar buradan. Ulaşmak isteyenlerin Google'a İzmir Tarım Teknoloji Merkezi yazmaları yeterli olacak.
Kıymetli oluşum için gerçekten ben bir şef olarak çok teşekkür ediyorum. Şeflikten öte bu ülkenin bir vatandaşı olarak teşekkür etmek istiyorum. Eski köy enstitülerimizi hatırlatıyor bana bu oluşum. Köylünün, üreticinin ve tarım yapan insanların bilinçlendirilmediği sürece bu tarımın devam edemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Tabii. Yararlı olan otları sökerek yerine para edecek bir şeyleri ekiyor olmak doğru tarım yapmak değil ve daha çok mahsul alabilelim diye düzensiz bir şekilde tarlayı sürmek de doğru bir tarım değil. Onları bilinçlendiriyor olabilecek bu tarz projeler beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.
Ne güzel bunları bir şeften ve aynı zamanda bir anneden duymak. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de iyi tarım ürünleriyle yemek pişirmek isteyen yeni nesil şeflere Çiğdem Seferoğlu'nun tavsiyesi ne olur?
Önce gidip tarım yapsınlar, tarlada çalışsınlar, iyi tarımın nasıl olduğunu araştırsınlar istiyorum. Biz vahşi doğayı kendi şartlarımıza, kendi keyfimize göre ve kendi isteklerimize göre değiştiremeyiz. Doğanın bir yapısı var ve kendi yapısında ilerlediği sürece bütün tarım çok daha iyi, çok daha kıymetli, çok daha organik ilerliyor. O yüzden bir şey üretebiliyoruz diye başka bir şey yok ediyor olmamıza çok karşı çıkıyorum. Önce bunları öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden derslerimizin bazıları şu an pandemi dolayısıyla yapamıyoruz ama dışarıda gerçekleşiyor. Biz tarlaları geziyorduk, üreticiye destek oluyorduk ve onlara iyi tarımı yerinde anlatıyorduk. Zaten derslerde anlatıyoruz biz bu konuyu.
Çiğdem, bize vakit ayırdığın için ben kendi adıma ve İzmir Ticaret Borsası adına ve şu an bizi dinleyen herkes adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok dolu dolu bir söyleşiydi. Hayat felsefeni paylaştın bizimle, yemek felsefeni paylaştın. Tarımın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha senin cümlelerinle görmüş olduk. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Mutlu, sağlıklı, her şeyden önce sağlıklı ve çok verimli bir yıl diliyorum sana.
Hepimiz için Bahar, tarım olmazsa biz şef olamayız. Çünkü üretebilecek, sofraya getirebilecek malzeme bulamayacağız. O yüzden en çok bizim sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hoda'nda görüşmek üzere.
Hep birlikte çok keyifli sofralarda keşfettiğimiz, topladığımız her şeyi bir araya getirmek dileğiyle.